Ayrım 5, 17-25 Aralık, Reza'nın rızasını kazananlar, Ali Özgündüz, sayfa 50. Kimdir bu Hüseyin Avni Sipahi? Lise mezunu olan bu kişi ANAP'tan 1984 yılında Taşdelen Belde Belediye Başkanı seçilerek siyasi hayatına başlamış. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilmiş. 2009 yılındaysa Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çekmeköy Belediye Başkan adayı olmuş ama seçilememiş. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve 17 Aralık olayındaki rolü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ihraç istemiyle disipline sevk isteği üzerine CHP'den istifa etmiş bir adam. Yani her yerde olabilen, işini bilen becerikli biri. Erdoğan Bayraktar'ın İstanbul'daki işlerini organize eden, bakandan habersiz hiçbir iş yapmayan ama büyük oynayan enteresan bir adam. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özel imar işleriyle TOKİ'nin büyük projelerinde mutlaka başrolde olan biri. İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çeşitli problemler nedeniyle imar verilmeyen yerleri özel proje alanı ilan ettirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanına sokup bakanlıktan istediği şekilde imar izni alan biri. Ağoğlu Maslak 1453, Bakırköy 46, Zorlu Center projelerinde problemleri halleden, özel imar çıkartan, imara aykırılıkların görülmemesini sağlayan biri. İmar planlarında turizm alanı olan yerlerin plan notlarına apart konaklama yapılabilir notunu ekleterek gerçekte otel olması gereken Ataköy sahilindeki Öz Yazıcı İnşaat'ın yaptığı gibi her biri milyon dolarlara satılan konut projelerine izin çıkartan biri. Birinci derece sit alanlarını, yeşil alanları, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kapsamına giren yerleri imara açtıran biri. Binlerce dönüm tarlayı önce toplatıp sonra TOKİ'ye kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı yöntemiyle anlaşma sağlatıp imara açtırarak yüz milyonlarca dolar rant ortaya çıkaran biri. Bütün bu maharetli işleri yaparken de Bakan Bayraktar'a büyük patron, baba, abi diye hitap eden bir adam. Aslında bu Hüseyin Avni denilen adamla ilgili çok şey var ama bu kitaba sığmaz. Belki onun ve abisi Bayraktar'ın yaptıkları büyük işler için ayrı bir kitap yazmak gerek. Bu ikilinin hikayesi Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ başkanlığı zamanından başlayan eski bir hikaye. Şimdilik şu kadarını söylemek isterim ki 17 Aralık soruşturmasına konu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ dosyası ham bir dosya. Yapılanlar ve deliller tam toplanmamış. Bayraktar ve ekibi hakkında hazırlanan dosyaya yansıyanlar yapılanların %10'u bile değil. İstanbul'un dağı taşı, denizi ormanı, su havzaları boşuna beton yığını olmadı. Yani iş çok büyük. Başbakanın telaşı. Sabahın erken saatlerinde operasyonun Rıza Sarraf, Halkbank ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ kaynaklı bir yolsuzluk, rüşvet yani para pul işi olduğunu öğrenen dönemin Başbakanı Erdoğan, telaşla İstanbul'daki villasında uyumakta olan oğlu Bilal Erdoğan'ı saat 8.02'de aradı ve aralarında şu konuşma geçti. Recep Tayyip Erdoğan, evde misin oğlum? Bilal Erdoğan, evet babacığım. Recep Tayyip Erdoğan, sabah şeyler operasyon yaptılar. Bu Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab, bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, Muammer'in oğlu filan. Bunların şu an evlerinde arama yapıyorlar. Bilal Erdoğan, bir daha söylesene babacığım. Tayyip Erdoğan, diyorum ki Muammer'in oğlu, Zafer'in oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab gibi filan 18 kişi... Şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle evlerinde arama yapıyorlar. Bilal Erdoğan, evet. Recep Tayyip Erdoğan, tamam mı? Diyorum ki şimdi senin evinde ne var ne yok? Sen bunları bir çıkar, tamam mı? Bilal Erdoğan, bende ne olabilir ki baba? Senin paran var kasada. Recep Tayyip Erdoğan, onu diyorum işte. Ondan sonra ben şimdi gönderiyorum kardeşini, tamam mı? Bilal Erdoğan, kimi gönderiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan, kardeşini gönderiyorum diyorum. Bilal Erdoğan, hı tamam. Recep Tayyip Erdoğan. Ondan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var, tamam mı? Abinle konuş. Bilal Erdoğan. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Onda onu şey yapalım. Amcamla falan konuş. O da aynı şekilde çıkarsın. Eniştenle konuş. O da. Bilal Erdoğan. Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Recep Tayyip Erdoğan. Belirli yerlere. Onlara şey yap işte. Bilal Erdoğan. Berat'ta da var. Recep Tayyip Erdoğan. Onu söylüyorum işte. Şimdi bir araya gelin. Amcanı da al. Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum, tamam mı? Burak abine de hemen şey yap, tamam mı? Bilal Erdoğan. Tamam baba. Sümeyye, yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek? Recep Tayyip Erdoğan. Ya tamam hadi şey yap. Sizinkileri düşünün aranızda, eniştenle filan. Bilal Erdoğan. Ne yapalım diye? Recep Tayyip Erdoğan. Evet evet, hemen irtibat kuralım saat 10'a kadar. Bilal Erdoğan. Tamam baba. Recep Tayyip Erdoğan. Tamam mı, irtibatta kalın. Bilal Erdoğan. Tamam babacığım. Bir başbakan adli bir operasyon nedeniyle niye bu kadar telaşa kapılır? Niye hemen aklına evdeki paraların çıkarılması gelir? Bırakın başbakan olmayı, kendinden emin olan sıradan bir vatandaş böyle telaş yapar mı? Anadolu'da güzel bir söz var. Çiğ yemedim ki karnın ağrısın. Ya da Erdoğan 2008'de AKP hakkında açılan kapatma davası ile ilgili Hülya Avşar'ın sorularını cevaplarken bir söz söylemişti. Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan olsun. Şimdi bu sözün gereği bu muydu? Ne çabuk unutmuştu söylediği bu sözü. Gün içinde başbakan olayı adım adım takip ediyordu. Birkaç görüşme daha olmuştu. Aile üyeleri de İstanbul'da harıl harıl çalışarak evdeki paraları sıfırlamaya çalışıyorlardı. Saat 23.15'te Bilal Erdoğan babasını arayarak rapor veriyordu. Bilal Erdoğan, şimdi babacığım şey için aradım. Büyük ölçüde şey yaptık. Tayyip Erdoğan, büyük ölçüde derken... Bilal Erdoğan, sıfırlamadık babacığım, şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, eritemedik henüz. Konuşma devam ediyor, gerisi malum. 17 Aralık için sembol olacak paraları sıfırlama kavramı böylelikle hafızalarımıza kazınacaktı. 17 Aralık sonrası neler yaşandı? 17 Aralık günü seçim çalışmaları için memleketi Hatay'da bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, akşam üzeri Ankara'ya gelerek HSYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Şaşırtmayacak biçimde konunun soruşturmayla ilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Asıl kıyamet 17 Aralık'tan sonra koptu. Şimdi gün gün nelerin yaşandığına bir bakalım. Ondan sonra fezlekeden örneklerle ne derece büyük bir organizasyonla yetim hakkı yendiğini görelim. 17 Aralık sonrası hükümet ilk şoku hızla atlatmaya çalıştı. Hem hükümet hem de AKP kanadında sıkıntılar yaşanmaması için önlemler had safhaya çıkarıldı. Hükümete yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre başbakan ve hükümet üyeleri 17 Aralık'tan kısa bir süre sonra ikinci bir operasyonun yapılacağını biliyorlardı. Bu yüzden başbakan istifalarını sunan bakanların istifalarını hemen işleme koymadı ve ilk olarak operasyonu düzenleyenlere gözünü dikti. Çünkü çok iyi biliyordu ki önünü alamazsa ikinci operasyonun hedefinde oğlu Bilal Erdoğan vardı ve buna müsaade edemezdi. Hemen 18 Aralık'ta işe koyuldu. Hakkında rüşvet suçlaması bulunan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürü ile birlikte İstanbul Emniyetinde görevden alınacaklar ve yerlerine atanacakları tespit ediyordu. Ve Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Turhal, Asayiş Şube Müdürü Ersan Erçıktı görevlerinden alındı. Bütün bu süreci Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala bizzat yönetiyordu. Bu görevinin karşılığında İçişleri Bakanı yapılacaktı. Hükümetin eylem planı iki ayaklı yürütülüyordu. İlki idari, ikincisi hukuki, idare içinde olduğu gibi yargı içindeki kendi tabirleriyle paralel yapı temizlenmedikçe rahat nefes alamayacaklardı. Bu nedenle 18 Aralık günü polise yapılan operasyon benzeri bir olay yargıda da yapıldı. Soruşturmaya Mustafa Erol ve Ekrem Aydıner isimli iki yeni savcı daha atandı. Ankara'da hükümet üyelerinin evlerinin, ofislerinin ve genellikle toplandıkları adreslerinin çok kimse tarafından bilinmediği yerlerin ışıkları sabahlara kadar yanıyordu. Mecbur kalınmadıkça telefonla konuyla ilgili iletişim sağlanmıyordu. Bu talimat bizzat başbakan tarafından verilmişti. Kendisi her ne kadar konuya dikkat etse de oğlu Bilal'in en hafif tabirle tecrübesizliği sıfırlama konusunda kendilerini ele veriyordu. İstanbul'a uçakla emniyet müdürü getiriliyor. Bir konuda hükümet üyeleri ters düşmüştü. Önce İstanbul Emniyet Müdürü mü alınmalı yoksa şube müdürleri mi? Yeni ve güvenilir bir emniyet müdürü bulana kadar böyle bir tartışma sürdürmenin anlamı yoktu ve riskleri büyüktü. Bu nedenle acilen aranan kan bulundu ve 19 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın merkez valiliğine atandı. Çapkın'ın yerine Aksaray valisi Selami Altınok apar topar başbakanın uçağıyla ve başbakanla beraber İstanbul'a getirildi. Beraber gelmeleri anlamlıydı. Edindiğim bilgilere göre dinlenme riski en az yerlerden biri olan uçakta yeni emniyet müdürüne başbakan tarafından son taktikler verildi. Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin seçim çalışmalarını bırakıp İstanbul'a gelerek gizlice Başsavcı Turan Çolak Kadı'yla iki kez görüşme yaptı. Bu görüşmelerdeki telkinler neticesinde olsa gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı tarafından 19 Aralık 2013 tarihinde bu soruşturmalara ilişkin özel bir görevlendirme yazısı çıkarıldı. Görevlendirme yazısındaki mukteza tayininde ve herhangi bir hususta hukuki ihtilaf olduğu takdirde görevli 3 Cumhuriyet Savcısından ikisinin imzasıyla işlem yapılacaktır ifadesi tartışmaya başka bir boyut kazandırdı. Başsavcı yazısında aslında şunu demek istiyordu. Dosyanın savcıları yeni atanan Mustafa Erol ve Ekrem Aydıner ile Celal Kara arasında hukuki bir ihtilaf çıkarsa, savcılar oy çokluğuna göre bu ihtilafı çözebilecek ve iki oy soruşturmanın gidişatını tayin edecek. Başsavcının bu talimatı aslında ceza muhakemesi kanununa aykırıydı. Evet, uygulamada bazı soruşturma dosyalarının kapsamı, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle bir cumhuriyet savcısına yardımcı olmak için bazı savcılar görevlendiriliyordu. Ancak bu görevlendirme ifade alma, delilleri toplama açısından yapılıyordu. Yoksa mukteza tayini, yani karar verme açısından bir soruşturmayı yürüten savcının yanına ekleme yapmak yasaya aykırıdır. Bu talimatla soruşturmayı yürüten savcının eli kolu bağlanmak istenmişti. Ancak yeni görevlendirilen Cumhuriyet savcıları dosyanın evveliyatını bilmedikleri için soruşturmanın asıl savcısı Celal Kara'nın izahatıyla yetinip sanıkların tutuklanmasına ve mal varlıklarına tedbir konulmasına yönelik talepleri imzalayacaklardı. Herkes sabah uyandığında bugün neler olacak sorusunu soruyordu. 20 Aralık günü bu sorunun yanıtı alınacaktı. İlk haber bir tutuklama istemiydi. Soruşturmayı başlatan ve sonradan görevlendirilen 3 savcı, oy birliğiyle Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Abdullah Oğuz Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler için tutuklama istedi. Hükümetin hamlesi ise idari bir uygulamaydı. Mali Suçları Araştırma Komisyonu Başkanı Yardımcısı Faruk Eli Eyioğlu, operasyonu gizlediği gerekçesiyle görevden alındı. Yeni operasyon korkusu yönetmelik değiştiriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi hem başbakan hem hükümet üyeleri olayın 17 Aralık operasyonuyla kapanmayacağını biliyordu. Peki yeni bir operasyonun önüne nasıl geçilebilirdi? Yargıya müdahale bir yere kadar yapılabiliyordu. Bunun üzerine hukuksuz ve geçici olabilecek bir çözüm akla geldi. En azından yapılan düzenlemenin iptal kararı alınana kadar olası operasyonları deşifre etmek mümkün olabilirdi. 21 Aralık günü adli kolluk yönetmeliği değişikliğine gidildi. Bu değişiklikle savcıların emrinde soruşturma görevlisi polislerin soruşturmalara ilişkin amirlerine bilgi vermesi zorunlu hale getirildi. Bazı barolar bu değişikliğin iptali için dava açtı. Bu arada bakan çocukları Barış Güler ve Salih Kağan Çağlayan, iş adamı Rıza Sarraf ile evinde ayakkabı kutularıyla para saklayan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan tutuklandı. Bakan Bayraktar'ın oğlu iş adamı Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu şüpheliler ise serbest bırakıldı. Efkan Ala'nın rolü. Dönemin başbakanlık müsteşarı ve daha sonra ödüllendirilip İçişleri Bakanı yapılacak olan Efkan Ala ile çiçeği burnunda İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasında geçen konuşmalara ait tapelere göre bahsi geçen emniyetteki yer değiştirme işlemleri 22 Aralık'ta yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 25 şube ve ilçe müdürünün yerleri değiştirildi. Hükümet kendisini devirme operasyonuna, darbe girişimine o kadar çok inandırmış ki hukuki süreçte yaşanan her gelişmeye karşı bir hamle yapmaya çalışıyordu. 23 Aralık'ta İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, savcılıkça şüpheli sıfatıyla soruşturmayı deşifre ettiği, şüphelilere bilgi sızdırdığı iddialarıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı. Karşı hamle ise Emniyet Müdürü Altınok'la konuşmalarından anlaşıldığı üzere yine Müsteşar Ala tarafından yapıldı. Müdürün ifadeye gitmesine gerekçesi belli değil, mevzuata aykırı denilerek olumsuz yanıt verildi. Bu arada Başsavcı Turan Çolak Kadın'ın mukteza tayinine ilişkin yazısı imdada yetişmişti. İşte o konuşma. Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasındaki iki görüşme. Selami Altınok, alo sayın müsteşarım, saygılar sunuyorum. Efkan Ala, efendim merhaba. Altınok, sayın müsteşarım, Celal Kara Cumhuriyet Savcısı, İstihbarat Şube Müdürümüzün mevcutlu avukatıyla beraber ifadeye çağırıyor. Ala, hiçbir kere, hayır, ifade yok kardeşim, tamam mı? Bir dakika dur bak, tamam mı? Altınok yazılı olarak göndermiş. Ala, yazılı olarak. Hiç, yazıyı da çöpe at, tamam mı? De ki tanımıyoruz kardeşim sizi, tamam mı? Aynen böyle, tanımıyoruz. Altınok, biliyorum öyle yapmak lazım. Ama adli görev olduğu için bu alttaki çocuklara sıkıntı olur. Ala, ya olsun kardeşim, adli görev, maddi görev yok. Bak de ki bu adama telefon et. Sizi de tanımıyorum, tanımıyoruz de, tamam mı? Bir dakika dur, tamam mı? Bunu böyle söyle Selami. Bir saniye. Alo. Altınok. Efendim sayın müsteşarım. Ala. Selami. Kesinlikle abi. Yırttın atın bak, tamam mı? Altınok. Efendim çocuklara zor olur. Ala. Yahu önemli değil. Hayır kardeşim, bu artık hükümet meselesi. Selami. Hükümet meselesi. Altınok. Sayın müsteşarım, ben anlıyorum da buna farklı bir yöntem bulalım da alttaki çocuklara sıkıntı sokmayalım. Ala, yahu çocuklara da söyle. Altınok, şube müdürümüze direkt yazmış. Mali işler şube müdürümüze. Al getir diyor. Ala, olsun, olsun. Altınok, ben başsavcıyla görüşeyim. Ala, Adalet Bakanı'yla da ben şimdi görüşürüm. Sen başsavcıyla da görüş. Kesinlikle gönderme. Altınok, bunu geri aldırtalım. Ala, aynen öyle, aynen öyle. Altınok, o şekilde çözelim efendim. Ala, o zaman de ki ben gönderirim emniyetten adamları, seni alır getiririm. Burada çete kurdunuz diye, tamam mı şimdi? Valiyi de ara, tamam mı? Altınok, evet evet. Ha, bir de şey değil mi, onu da söyleyeceğiz efendim. Bununla alakalı, şeyde Cumhuriyet Başsavcısının en az iki savcının olması lazım diyoruz ya, tek bir savcı göndermiş. Böyle olmazsa bu şekilde ben iade edeyim. Ala, o da var, o da var. Ha, aynen öyle, iade et. Olmaz, de ki orada iki savcının burada şeyi olması lazım. Altınok, evet en az iki savcının deyip öyle de iade edebiliriz. Ama öyle, Adalet Bakanımız da yukarıda müdahale etsin. Ben de hemen başsavcıyla görüşeceğim. İyi olur, tamam efendim. Ala, sen başsavcı beyle görüş. Başsavcının kendisiyle, valiyi de ara. Ben de valiyi arayacağım şimdi, tamam mı? Bakanı da arayacağım. Ve de ki yok kardeşim, burada da böyle var. Hiç orada tereddüt etme. Şey, tamam mı? Altınok, tamam efendim. Tamam efendim, saygılar sunuyorum.
5. ayrıdan sonra. Sayfa 58.